Harikaları dileyin. Kutsal kitapta nasıl daha fazla güzellik görülebilir? 13 Ağustos 2017. Hazırlayan John Piper. Gözlerimi aç. Yasandaki harikaları göreyim. Mezmurlar 119. bölüm 18. ayet. Hepimiz harikaları görmeden okumanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. En görkemli şeylere, onların görkeminin farkına varmadan baktığımız olmuştur. Sevildiğimizi hissetmeden tarifsiz sevgi görmüşüzdür. Ölçüsüz bilgelik görmüş ama hiçbir hayranlık duymamışızdır. Gazabın kutsallığını görmüş ama hiçbir titreyiş yaşamamışızdır. Bu da görmeden baktığımız anlamına gelmektedir. Matta 13. bölüm 13. ayet. Tanrı'ya bel bağlayan duaları niçin okumalarımıza dokunmamız gerektiğinin sebebi de budur. Lütfen görkemini bana göster. Mısır'dan çıkış 33. bölüm 18. ayet. Tanrı kendi eşsiz görkemine giden yolun dua olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Kim bilir? Okurken sözün üzerine dua etmememizden dolayı bugüne dek ne kadar ışıktan mahrum kaldık. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Yakup 4. bölüm 2. ayet. Görkem anlamın içinden ışıldar. Elçisel sözü gerçekten anlayabilmek Tanrı'dan gelen karşılıksız bir armağandır. Bunu kendi başımıza bulamayız. Bize verilir. Bu yüzden bana anlayış ver diye dua ediyoruz. Ancak ilahi anlayış armağanı bizim kutsal kitabı anlamaya yönelik doğal çabalarımızı da boşa çıkartmaz. Bunu 2. Timoteus 2. bölüm 7. ayette görüyoruz. Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir. Dua ettiğimizde Tanrı'dan metnin anlamını kısaca geçmesini değil, anlamı dolu bir şekilde açıklamasını dilemekteyiz. Tanrı'dan bize kutsal yazılarda kendi görkemini göstermesini dilediğimizde, ondan metnin anlamını kısaca geçmesini değil, yazarın kastettiği anlamı dolu bir şekilde açmasını dilemekteyiz. Bu nedenle, kutsal yazılarda Tanrı'nın görkemini tatma ve görme çabalarımızın içinde, ondan kelimelerin temel anlamını kavramamız için bize yardım etmesini dileriz. Görkem, metnin üzerinde yazarın iletmek istediğinden farklı bir şekilde ortaya çıkan bir bulut değildir. Sözlerin iletmek istediği mesajın, yani anlamın içinden ve arasından ışıldar. Bunları söylemek bile aslında yetersiz kalmaktadır. Çünkü görkem, sözlerin iletmek istediklerinin yalnızca bir parçasıdır. Ancak ben, bir metnin temel anlamıyla, mesajın değerini ve güzelliğini ayrı tutmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bunların birbirinden tam anlamıyla ayrılamayacağını biliyorum. Ve ikisi de, aslında yazarın, bizim deneyimlememizi istediği şeyin bir parçasıdır. Belki görsel bir örnek, niçin bu ayrımın önemli olduğunu düşündüğümü ve bunun duayla nasıl alakalı olduğunu görmemiz noktasında bize yardımcı olacaktır. Cennet mi, kırsal bölgeler mi? Filipililer 1. bölüm 23. ayette Paulus şöyle der. Dünyadan ayrılıp Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi. Diyelim ki dikkatsiz bir okuyucu Paulus'un Roma'da olduğunu biliyor ve bu sözlerle onu Roma'dan ayrılmayı ve imparatorluğun tehlikeli bir şehir merkezinde olmaktansa Mesih'le çok daha kırsal, esenlik dolu bir yerde olmayı kastettiğini düşünüyor olsun. Ayrıca okuyucum, bunun harika bir düşünce olduğunu, ruhun yenilenmesi için doğanın ve sessizliğin ne kadar önemli olduğuna dair tatlı anlamlarla dolu olduğunu düşünsün. Açıkçası bu kişi hatalı olurdu. İlk olarak bu dikkatsiz okuyucu, temel mesajı yanlış anlamıştı. Paulus burada, Roma'dan çıkıp kırsala gitmekten veya kırlardaki huzurun değerinden bahsetmedi. Bu yaşamdan ayrılmayı ve Mesih'le birlikte cennette olmayı arzuladığını kastetti. Dolayısıyla okuyucumuz, Paulus'un niyetini kavrayamamış oldu. Ama daha da kötüsü var. Bu yanlış anlamı temel alarak, dikkatsiz okuyucumuz aynı zamanda orada olmayan türden bir görkem buldu. Kırsalda yaşamanın, insan ruhuna nasıl huzur ve tazelik verdiği konusunda tatlı hislere daldı. Bu hislerin ise metinde hiçbir temeli yoktur. Kendisinin görkemli veya harika diyeceği bir şey gördüm. Ama bu görkem ve harika orada değildir. Sunduğum bu örneğin ana fikri şudur. Mezmur yazarı, gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim. Mezmurlar 119. bölüm 18. ayet diye dua ettiğinde, harikaları görmekten ötürü metni doğal olarak titiz bir biçimde okumanın kapı dışı edildiğini kastetmiyordu. Dolayısıyla dua titiz yorumlamanın yerini almamaktadır. Bu titiz yoruma hizmet eder. Yalnızca görkemi görmek için değil, aynı zamanda içinden görkemin ışıldadığı anlamı kavrayabilmemiz için dua ederiz. Tanrı'nın metni aydınlatma şekli, orada esasen mevcut olan şeyi göstermektir. Bunun anlamı, bir metne ilişkin anlayışımızı savunmamız gerektiğinde, bunun orada esasen mevcut olduğu şeyi göstererek yapmalıyız. Dil bilgisini temel alan tek bir iyi ve sağlam argüman, kutsal ruhun bana metnin anlamını söylediğine ilişkin tüm iddialardan ağır basar. Birinin daha saygıdeğer olmasının sebebi, kutsal ruhun metnin dil bilgisini esinlerken sergilediği görkemli eylemin, okuyucunun bu dil bilgisini ihmal ederek, kendi öznel deneyimlerine dayanarak gösterdiği çabadan çok daha ciddi bir şey olmazdır. Dua, her yöntemi iyileştirir. Bir metnin anlamının katmanlarını nasıl açıklıyor olursak olalım, dua her katmanda meyve verir. Tanrı kendi görkemini görmemiz için yalnızca yüreklerimizin gözlerini açmakla kalmaz. Aynı zamanda ilahi takdiriyle tüm doğal yorumlama sürecinde de bize rehberlik eder. Bu, metnin en doğal kısımları için bile geçerlidir. Tüm sürecin üzerinde egemendir. Metne dair gözlemimizin, düşüncelerimizin ve araştırmalarımızın her bir kısmını yönetmektedir. İsa, göklerdeki babamızın izni olmadan tek bir serçenin bile yere düşmediğini söylemiştir. Matta 10. bölüm 29. ayet. Kutsal kitabı okurken de bu böyledir. Tanrı'nın ilahi rehberliği olmadan tek bir küçük keşif bile yapamayız. Dolayısıyla, kutsal kitabı okuma ve çalışma sürecinin tamamında Tanrı'nın rehberliği için tekrar tekrar dua etmeliyiz. İçgörü kazanabilmek adına uygulanabilecek stratejilerin sayısı ne kadar çoksa, kutsal yazılarda yer alan şeyleri görebilmek adına dua edebileceğiniz şeylerin sayısı da o kadar çoktur. Tanrı, eğer ondan dilersek, hepsinin çok daha fazla meyve vermesini sağlayabilir. Buna şunlar dahildir. Bir metindeki tüm özelliklere dikkat kesilebilmeniz için dua etmek. Metnin özellikle aydınlatıcı olan kısımlarına yönlendirebilmeniz için dua etmek. Okuduğunuz metne ışık tutacak başka kutsal kitap metinlerine yönlendirebilmeniz için dua etmek. Karşılaştığınız bir problemi ışık tutabilecek başka kitaplara, vaazlara veya derslere yönlendirilebilmeniz için dua etmek. Okuduklarınızı çok daha gerçekçi bir hale getirecek yeni deneyimler için veya geçmişteki deneyimlerinizi hatırlamak için dua etmek. Sizinle kutsal kitabı okuyabilecek ve görmediğiniz şeyleri görmenize yardımcı olacak arkadaşlar için dua etmek. Kutsal yazıların rahatsız edici bulduğunuz belirli kısımlarına karşı gözlerini kör edebilecek günahlı alışkanlıklara ve eğilimlere karşı dua etmek. Metni bir kenara not düşerken, ilk okumada fark edemediğiniz şeyleri fark etmeniz için dua etmek. Esasında yazılı olan şeyi, sizin daha çok dikkat kesilmenize yardımcı olabilecek ne varsa, onun için dua edin. Tanrı'dan onun yardımı olmadan aydınlık kazanamayacak olan şeyleri aydınlatmasını dileyin. Aynayı temizleyin. Kutsal kitapta gördüğümüz şeyin değerini hissetmiyorsak, onu olduğu şekliyle görmüyoruz demektir. Onu şeytanın gördüğü gibi görüyoruzdur. Gerçi durum buysa, cinler bizden farklı olarak bu şeyler karşısında titremektedirler. Yakup 2. bölüm 19. ayet. Doğal kişinin gördüğü gibi görüyoruzdur. Mesih'e dönüşle birlikte, yüreklerimizin doğaüstü bir biçimde aydınlanmasından önce, Efesliler 1. bölüm 18. ayet, İbraniler 10. bölüm 32. ayet, İsa'nın hikayesine bakarız ve Mesih'in yüceliğiyle ilgili müjdenin ışığına karşı körüzdür. 2. Korintliler 4. bölüm 4. ayet. Üstelik bu ilk aydınlanmadan sonra bile, 2. Korintliler 4. bölüm 6. ayet, yaşamlarımızın geri kalanında tekrar ve tekrar Tanrı'nın bize gören gözler vermesi için dua etmemiz gerekir. İsa gelene dek her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. 1. Korintliler 13. bölüm 12. ayet. Ve bu aynanın üzerinde farklı derecelerde bir şeyleri bulanıklaştıran bir buğu vardır. Tanrı, duayı bu aynayı silebileceğimiz vazgeçilmez bir araç olarak belirlemiştir. Öyle ki, sözü olduğu gibi tüm harikalarıyla birlikte görebilelim.